Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet değerli hocam, geçen hafta Musa ve Firavun'un hikayesine başlamıştık. Bu hafta da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen define sandığın şey yüzünden defineyi kaybediyorsun. Sen vehmi de tedbirleri de mamur mekan bil. Mamur yerlerde define olmaz. Mamur yerlerde varlık olur, didişmek olur. Yokluk varlıktan utanır, arlanır. Varlık yokluktan feryat etmez. Yokluk varlığı kendinden uzaklaştırmıştır. Ben yokluktan kaçıyorum deme. Hakikatte o senden daha fazla kaçmakta. Zahiren seni çağırmaktadır. Gerçekte ise seni sopasıyla sürmektedir. Bu işler kovalayanı yanıltmak içindir. Firavun'un nefretini sen Musa'dan bil.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi burada Mevlana Hazretleri bize aslında insanların define zannettikleri şey peşinde düştüklerinde gerçek defineyi kaybettiklerini anlatmaya gayret gösteriyor. Bunun için çaba sarf ediyor. Ve hakikaten insanlar neyin define, neyin define olmadığını biraz karıştırmış durumdalar. Geçmişte de bu böyleydi, günümüzde de böyle, belki kıyamete kadar da böyle olacak. Aslında varlık dediğimiz maddi varlığı insanlar anlıyorlar ve onun peşine düşüyorlar. Halbuki maddi varlık hiçbir zaman insanın yeryüzünde mutlu olmasını sağlamıyor. Hatta ahiret hayatıyla ilgili de fazlaca bir şey elde etmesine sebep olmuyor ama insanlar genelde define sandıkları şey yüzünden de defineyi, asıl defineyi kaybediyorlar. Mevlana Hazretleri'nin bu sözü çok önemli bir söz. Bunun hayatımızda birçok örneğini görmemiz mümkün. Birçok kendi hayatımızda da başkalarının hayatında da bunun böyle olduğunu görmemiz mümkün ama ben bu hafta sonu itibariyle, geçtiğimiz hafta sonu Alanya'da öğretmenliğini yaptım. Şu anda ekonomik durumdan da çok iyi oldu. İki ortakla ilgili bir problem için oraya gittiğimde şöyle bir şeyle, tam da bu söze uygun bir şeyle karşılaşmış olduk. Bunlar iki arkadaşlar, yaklaşık 20 yıldır beraber iş yapıyorlar, ortaklık ticaret yapıyorlar ve çok da zengin oldular aslında ama geldiğimiz yer itibariyle birbirleriyle kavga etmişler. Birbirleriyle işte birçok psikolojik hadise ortaya çıkmış ve birbirlerine küs olmuşlar. Halbuki geçmişte bunlar paraları azken, ekonomik imkanları azken iki aile olarak da çok yakın dostlardı ve bütün çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyorlardı. Çocukları da arkadaştı, babaları da arkadaştı ve hiçbir problemleri yoktu. Ama şimdi gidip onları dinlediğimde bana söyledikleri şey şu: evet çok zengin olduk, ikimiz de çok para kazandık ama dostluğumuzu da yitirdik diyorlar. İşte tam da Mevlana Hazretleri'nin bahsettiği şey bu. Yani insanlar define sandıkları şey yüzünden gerçek defineyi kaybediyorlar. İslam mutasavvıfları ve İslam filozofları define dedikleri şeyin insanın yeryüzündeki temel maksadının mutluluk olduğunu, daha doğrusu ahenk olduğunu, fıtratıyla uyumlu bir hayat yaşaması gerektiğini kastediyorlar. Ve gerçekten de insanoğlu fıtratını muhafaza ettiği takdirde, ona uygun bir hayat yaşadığı takdirde, ki bu aynı zamanda Allah'ın varlığını da kabul etmek ve onun gösterdiği istikametlere de gitmektir. Çünkü zaten Allah insanlardan herhangi bir menfaat elde edebilecek bir varlık değildir. Onun koymuş olduğu yasalar, onun koymuş olduğu kural ve kaideler sadece ve sadece insanoğlunun menfaatine olan, onun hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlayacak olan şeydir. Aslında ahiret de bu dünyadan farklı bir şey değildir. Neden farklı bir şey değildir? Eğer biz burada bir takım hadiseler yüzünden mutsuz oluyorsak, ekonomik imkanlarımız olduğu halde mutsuz oluyorsak, aynı şeyi orada da tadacağız demektir. Yani çünkü dünyada biz bir takım ızdıraplar çekeriz. Bazı hadiseler bize ızdırap verir. Bazı hadiseler de bizi mutlu eder. Mutlu eden şeyler aslında bize cennet mükafatının nasıl bir şey olduğunu anlamamıza sebep olacaktır. Bizi mutsuz eden, bizi ızdırap çektiren, bizi azı çektiren, bizi perişan eden hadiseler de aslında cehennemin nasıl bir şey olduğunu bize hatırlatacak şeylerdir. Zaten hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Mevlana Hazretleri'nin sözlerine baktığımız zaman bu dünyanın bu dünyada başımıza gelen hadiseler, öbür dünyada başımıza gelecek şeylerin benzerleri olduğunu bize anlatırlar. Ve buradan hareket ederek, bu dünyadaki hadiselerden hareket ederek cenneti ve cehennemi bize anlatırlar. Yani öbür tarafı böyle anlatırlar. Buradan bağımsız bir şey olarak anlatmazlar. Ve gerçekten de insan oğluna baktığımız zaman Mevlana Hazretleri bunun çokça üzerinde duruyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunun çokça üzerinde duruyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, ilk indirilen surelere baktığınız zaman hemen ikinci ya da üçüncü mevzu olarak insanoğlunun madde perestliğine tenkitler getiriliyor. Yani altın ve gümüşü çokça biriktirip saymaları tenkit ediliyor. Dünya hayatı dediğimiz şey bundan ibarettir ve bunun hayatı bundan ibaret gördüğünüz zaman aslında bunun akıbetinde ne yapıyorsunuz? Mutsuz oluyorsunuz. Şimdi bu benim o iki öğrencimde de bunu gördüm. Ya tam da Mevlana Hazretleri'nin define yüzünden defineyi kaybettiklerini görüyorsun hayatınızda. Para yüzünden birbirlerine düşmüşler. Halbuki paraları az olduğu zaman öyle dostlar, öyle candan birbirlerini seviyorlar ki, öyle mutlular ki. Ama şimdi paraları olduğu halde her ikisi de birbirlerine ne yapamıyorlar? Dostluk da kuramıyorlar. Birbirleriyle arkadaşlık da yapamıyorlar. Hatta bu çocuklarına da sirayet ediyor. İşte tam da Mevlana Hazretleri'nin, bir kere daha söyleyelim, define yüzünden defineyi kaybediyorsunuz dediği şeyi onların hayatında görüyoruz. Aslında bu her birimizin hayatında da bunu görebiliyoruz. Ve bize gelip geçici olan bir takım menfaatlerin peşine düştüğümüzde gerçek mutluluğu ve insana zevk ve haz veren gerçek şeyleri de kaybediyoruz. Ki bunların başında aslında ibadet etmek gelir. Yani insana asıl mutlu eden şey kendi yaratıcısıyla bir bağ kurmasıdır. Düşünün, siz bir yaratılmış varlıksınız ve sizi yaratanı bulduğunuzu varsayın ve onunla bir münasebet kurduğunuzu düşünün. Bu insanın için bundan daha üstün bir mutluluk söz konusu olamaz. Ama insanlara bakıyoruz, kendi yaratıcısını bir tane bırakarak, yok sayarak bir hayat sürüyor ve onunla mutlu olacağını zannediyor. Halbuki zaman ilerledikçe ve özellikle yaşı ilerledikçe bunun böyle olmadığını görüyor. Bunun böyle olmadığını anlıyor. Şimdi ben yine öğretmenlikten bu konuyla ilgili bir misal vereyim. Şimdilerde dersine girdiğim bir genç bir çocuk var. Ona işte bu mevzuları sorduğumuzda diyor ki, ne hayalin ne dediğim zaman, ne istiyorsun dediğim zaman çocuk bana şunu söylüyor, diyor ki ben doktor olmak istiyorum. Tamam, güzel, doktor. Sonra bir doktorla evlenmek istiyorum. Bir doktor kızla evlenmek istiyorum. Sonra bir tane de çocuk sahibi. Tamam, sonra da ekonomik imkanlarla mutlu mesut yaşayıp gideceğiz. Peki burada şey var mı, yani Allah var mı? Hiç Allah yok. Şimdi ben o çocuğu alacağım, zengin olmuş ama zenginlikle mutluluğu yakalamamış, başkalarına yardım eden bir arkadaşım var benim. Onun yanına götüreceğim ve ona anlattıracağım. Diyeceğim ki bak, işte bu arkadaş gerçekten de zengin. Çokça parası da var. Sabah gidiyor, işe gidiyor. İkiye kadar kendi işinde çalışıyor. Tezgahını iyi kurduğu için kendi içinde ikiye kadar çalışması ona yetiyor ama mutluluğuna bu kifayet etmiyor. İkiden sonra da geliyor, insanlara yardım edecek bir müessese kurmuş. O müessesenin başında duruyor. Şimdi bu çocukla bu arkadaşı ben karşılaştırmak istiyorum. Temel sebebi de şu: gerçek define aslında başkalarına yardım etmektir. Aslında başkalarına yardım etmekten insanoğlu neden haz duyar? Şundan haz duyar. Allah'ın yarattığı başka bir şeyle münasebet kuruyor. Aslında kendi yaratıcısıyla münasebet kuruyor. Onun vesilesiyle bir münasebet kuruyor. Bu yüzden de ondan mutlu oluyor. Aslında ötekini zaruri bir iş olarak sürdürüyor. Ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak şeyi zaruri bir iş olarak sürdürüyor. Ve asıl mutluluğunu da ondan alıyor. Ben o arkadaşa soruyorum. Diyorum ki zaman zaman, ya iyi güzel de yani bütün gününü niye sadece kendin için harcamıyorsun da başkalarına yardım etmek için harcıyorsun? Bana verdiği cevap şu: bu öğleden sonraki uğraştığım işte ki aldığım mutluluğu ve hazzı sabahki uğraştığım işte almıyorum ki. Bu bana daha çok mutluluk veriyor, daha büyük bir haz veriyor, daha büyük bir zevk veriyor diyor. Şimdi buradan işte Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği gerçek define budur. Gerçek insanı mutlu eden şey budur. Ha, diğeri de lazımdır, diğerini de yatsımıyoruz. Yani insanların dünyadaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir uğraş içerisinde olmasını da yadsımıyoruz ve ama aman hiç çalışmasınlar, para kazanmasınlar, zengin olmasınlar, ekonomik imkan elde etmesinler diye düşünmüyoruz ama sadece bunun insanlar açısından niye kifayet etmediğini, yeterli olmadığını da bilmeleri gerektiğini söylüyoruz ve Mevlana Hazretleri burada bize diyor ki mamur yerlerde varlık olur, didişmek olur. Hakikaten bakıyoruz işte biraz önceki verdiğim misalde para olduğu için birbirleriyle didişmişler, birbirleriyle kavga etmişler. Aslında daha önceleri bunların bir tane kötü arabaları vardı. O kötü arabayla pikniğe gidiyorlardı ve orada çokça mutlu oluyorlardı. Şimdi her birisinin müstakil işte lüks arabası var ama beraberce pikniğe gidip de orada birlikte olamıyorlar. Hatta karşı karşıya gelmek bile istemiyorlar. Yan yana gelmek bile istemiyorlar. İşte Tam da burada mamur yerlerde varlık olur, varlık olduğu yerde de didişmek olur diyor Mevlana Hazretleri ve asıl diyor ki yokluk varlıktan utanır. Hakikaten bazı insanların şeylerinde görüyoruz, benlik iddia etmek aslında insan için utanılacak bir şeydir. Yani Allah, hele hele Allah söz konusu edildiğinde insanın kendi varlığından bahsetmesi utanılacak bir şeydir. Çünkü gerçek var olan tek bir şey vardır, o da Allah'tır. Onunkinin yanında bizim varlığımızdan ve benliğimizden söz edilemez. Bu yüzden de aslında yokluk daha iyi bir şeydir. Yani Allah karşısında yokluk hissetmek. Onu da burada izah etmek lazım. Buradaki yokluktan kastedilen, Mevlana'nın yokluktan kastettiği ve varlıktan kastettiği şey benlik anlamındaki iddiadır. Yani ben de varım, ben de güçlü ve kuvvetliyim iddiasında bulunmaktır varlık. Yokluk ise Allah'ın karşısında, Allah'ın huzurunda ben bir hiçim demekten ibarettir. Yoksa buradaki varlık ve yokluktan sadece ekonomik varlık ve yokluğu anlamamak lazım. Onu anladığımız zaman da zaten doğruyu da anlamamış olmayız. Bu sebeple de Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor ki, ben yokluktan kaçıyorum deme. Hakikatte o seni daha fazla, o senden daha fazla kaçmakta diyor. Şimdi sırf dünyevi anlamda mamur peşinde koşan insanlar aslında sorduğun zaman diyor ki işte ben yokluktan kaçıyorum. Yani parasızlıktan kaçıyorum para sahibi olmak için. Ama Mevlana Hazretleri de diyor ki asıl o senden kaçmakta. Çünkü tevazu göstermek, mütevazi olmak ve Allah'ın iradesinin karşısında kendi iradesinin yok mesabesinde olmasını düşünmek aslında insanın kendi işine gelecektir ve insanı mutlu edecektir. Çünkü yaratıcıyla bir bağ kurabilmek başka bütün bağların üstündedir. Ve burada Mevlana Hazretleri bize şunu da söylüyor. Diyor ki, zahiren seni çağırmaktadır. Kim çağırmaktadır? Yokluk çağırmaktadır. Gerçekte ise seni sopasıyla kovalamaktadır. Yani yokluk aslında seni kovalıyor varlığın peşinde koşasın diye. Ve bunun sonunda da şöyle söylüyorum. Bu işler kovalayanı yanıltmak içindir. Firavun'un nefretini sen Musa'dan bil. Yani hadiseler, dış dünyadaki hadiseler de kendi iç alemimizde cereyan eden hadiseler de aslında bizim zannettiğimizden ibaret değildir. Musa'nın karşısında Firavun'u küfre doğru götüren şey aslında Musa'nın imanıdır. Şimdi buradan şuraya geleceğiz. Bu mıknatıslar da artı ve eksi birbirini çeker. Ama insanlar da böyle değildir. İyi insanlar birbirlerini çeker, kötü insanlar da birbirlerini çeker. Yani aynı kutup birbirini çeker. Farklı kutuplar birbirlerini iterler. Ayrı kutuptaki insanlar birbirleriyle uzun vadede birlik olamazlar. Birbirlerini iterler. Yani iyi insanla kötü insan çok uzun süre dostluk kuramaz, inşa edemez. Kısa bir süre dostlukları olsa bile ki aslında o iyinin kötüyü iyileştireceği düşüncesinden hareketle kötünün de iyiyi kendisine benzeteceği hayalinden ibaret bir süreçtir ve o sürecin gerçekleşmeyeceği anlaşıldığında birbirlerini itmeye başlarlar. İşte Mevlana Hazretleri de burada bunu söyleyerek bize bu haber veriyor. Diyor ki iyilerle kötüler bir arada bulunmazlar ve aslında siz iyiliğe doğru gidemiyorsanız kendi özünüzde bulunan kötülüklerden dolayı iyi insanların sizi itmesinden kaynaklanıyor diyor. Bunu anlayabilmek için aslında her zaman benim söylediğim, belki daha önceki derslerimizde de söylemiştik, modern bizim telefonlarımızda Bluetooth dediğimiz bir şey var. Eğer Bluetooth açıksa birbirlerini buluyorlar onlar. Hemen birbirlerini buluyorlar iki telefon cihazı. Bu da böyledir yani. Siz 5-10 kişilik bir gruba girdiğinizde daha önce hiç tanımadığınız insanlar olsa bile onlardan bir kısmına gönlünüz ısınıyor, birine ya da ikisine, birisine de belki şey yapıyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz birisinden de. Sebebi ne? İşte tam da Mevlana Hazretleri'nin burada söylediği şeydir. Ruhlarınızın iyiliği ya da kötülüğü birbirini çekiyor ya da birbirini itiyor. Eğer ruhlarınız birbirini çekmişse, birbirini işte mıknatıs gibi kendine doğru çekmişse anlıyorsunuz ki size benziyor. İtmişse anlıyorsunuz ki size benzemiyor. Bu yüzden de dış dünyada cereyan eden hadiseleri sadece zahirleriyle anlamamak lazım. Hem Mevlana Hazretleri'nin hem de büyük mutasavvıflarımızın bize öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi bu.
Evet. Hasiret dünya vel ahire hükmünce şakilerin iki cihanda da mahrumiyetlerinin sebebi. Tabiatçılar gök bir yumurtadır, yer de onun sarısı diye itikat ettiler. Birisi bu yeryüzü yeri kaplayan göğün ortasında nasıl duruyor derse, havaya asılmış bir kandil gibi ne aşağı düşer ne yukarı çıkar derler. O hakim altı cihetten göğün çekmesi yüzünden hava ortada kalır. Yuvarlak bir mıknatıs olsa içine konan demir ortada kalır diye cevap verdi. Öteki hakim de saf gök kara toprağı mıknatıs gibi kendisine çekmez. Onu altı taraftan da iter. Ondan dolayı da yeryüzü muallakta kalmıştır dedi. Kemal ehlinin gönülleri firavunları böyle def eder de onlar delalette kalırlar. Onları bu cihanda def eder, o cihanda bu yüzden mahrumdurlar. Allah'ın velilerinden uzaklaşırsan bil ki onlar senden hoşlanmamıştır. Onların kehribarları vardır, senin saman çöpü gibi varlığını deli ederler. Kehribarlarını saklarlarsa seni derhal azgınlığa teslim ederler. Hayvanlık mertebesi nasıl insanlığa esir ve mağlupsa işte öyle. İnsan da velilerinin elinde hayvan gibi mağluptur, anla artık. Allah Ahmet'e halkı irşad ederken kul ya ibadetiye çağır dedi.
Bu bölümde Mevlana Hazretleri bir ayet-i kerimeden bahsediyor ki bu ayet-i kerime Haç suresi 11. ayet-i kerimesidir. Şakiler yani kötüler iki cihanda da mahrumdurlar ayeti. Ayetin tamamının metni, meali şöyledir. Estağfurullah. İnsanlardan kimileri de Allah'a eğreti biçimde ibadet ederler. Eğer kendisine bir iyilik gelirse sevinir. Kötülük isabet ederse topuklarının üstünde gerisin geri döner. Onlar hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğramışlardır. İşte apaçık ziyan budur diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi gerçekten de insanların Allah'a imanı vardır. Aşağı yukarı bütün insanlar bir yaratıcıya inanırlar. Ancak insanların bir kısmı Allah'a eğreti biçimde inanırlar. Yani onu hayatlarının her alanında onu hesap ederek yaşamazlar. O evet bir Allah vardır ama uzakta bir yerlerdedir. Onların hayatlarına çok fazla dokunmaz. Onların hayatlarına çok fazla da yön vermez. Halbuki gerçek böyle değildir. Gerçek çünkü yaratıcı ile yaratılmış arasında çok ciddi bir bağ vardır. Bu yüzden de yaratılmış olan varlık kendi yaratıcısına en azından bir şey duyma gerekir, saygı duyması gerekir, ona bir bağlılık hissetmesi gerekir ki işte insanla Allah arasındaki münasebet de bundan ibarettir ve Allah da aslında insandan sadece bunu beklemektedir. Sadece insan yaratılmış bir varlık olduğunu bilecek ve kendi yaratıcısına karşı saygı duyacak, tazimde bulunacak, ona hürmet gösterecek. Allah'ın bizden istediği bundan ibarettir. Zaten başkaca da bir şey istemiyor. Ama böyle yapmaya insanlar hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğruyorlar. Mevlana Hazretleri bundan bahsedecek bize ki ayet-i kerime de bundan bahsediyor. Zaten İslam düşüncesinde ve İslam inancında dünya ve ahiret diye iki ayrı şey yoktur. Necede insan vardır ve insanın bir hayatı vardır. Dünyada geçici süreliğine dünyaya gönderilmiştir ve buradaki süresi dolduğu zaman da hayatına ahiret dediğimiz bir kısımda devam edecektir. Bu yüzden İslam düşüncesinde dünya ve ahiret ayrımı teknik bir ayrımdan ibarettir. Gerçek bir ayrımdan ibaret değildir. Çünkü insanoğlu yaptıklarının karşılığını hem bu dünyada hem de ahirette görecektir bu inanca göre. Ama bu kısımda giriş kısmında Mevlana Hazretleri bize bir takım hadiseleri anlatabilmek için tabiat, o dönemde yaşayan tabiatçıların görüşlerinden de bahsediyor. Yani bazı filozofların görüşlerinden de bahsediyor. Biz buradan anlıyoruz ki aslında burada şunu bilmek gerekir ki Mevlana Hazretleri sadece İslami ilimler değil aynı zamanda felsefe ilminde ve diğer ilimlerde de kendisini yetiştirmiş bir adamdır. Zaten bu ilimlerde de kendisini yetiştirmemiş birisi olmasaydı bu kadar zengin bir zihne, bu kadar zengin bir kalbe ve bu kadar zengin bir bilgiye sahip olamazdı. O yüzden de biz onu sadece işte tefsir, hadis, fıkıh, kelam bilen birisi olarak düşünmemeliyiz. Aynı zamanda o dönemde yaygın olan hem felsefi ilimlerde bir alim olduğunu hem de diğer ilimlerinde işte fizikte, matematikte, kimyada, astronomide bunların hepsinde bilgi birikimi olan bir insandır. Zaten bu yüzden iyi sözler söylemekte ve belki de 800 sene yaşıyor olmasını aslında biraz da buna bağlı olarak anlamaktayız. Buradan da anlıyoruz ki kendi dönemindeki şeylerin, tabiatçıların görüşlerini de rahatlıkla söylüyor ve burada oradan hareket ederek bize başka bir şey anlatmaya çalışıyor. O dönemin tabiatçıların görüşleri de şu, diyorlar ki onlar dünya havada nasıl asılı kalıyor? Bir kısmı diyor ki bir mıknatısın ortasında kaldığı için, her taraftan çekildiği için ortada kalıyor. Bir kısmı da diyor ki hayır, etrafta bulunanlar onu ittiği için ortada kalıyor diyorlar ve Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek diyor ki kötülük üzere kalan insanların iyiler tarafından itildiği için kötülük alanında kaldığını ve iyilik alanına gelmediğini söylüyor. Bir akıl yürütmeyle, bir şeyle bize bunu anlatmaya gayret gösteriyor. Hakikaten de böyledir. Biz biraz önce de mevzusu oldu. İnsanların birbirini çekmesi aslında aynı kutupta olmalarıyla iyidir. Aynı kutupta olan insanlar birbirine çekerler. Yani iyilerle iyiler dost olur, kötülerle kötüler dost olur. İyilerle kötülerin dostluğu çok uzun süreli olmaz ya da kötülerle iyilerin dostluğu da çok uzun süreli olmaz. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu anlatmaya çalışıyor ve buradan diyor ki Kemal ehlinin gönülleri, firavunları böyle def eder de onlar delalette kalırlar. Yani bizim bildiğimiz maddi münasebetin ya da biyolojik münasebetin dışında ruhani bir münasebet söz konusudur. Ruhların bir münasebeti söz konusudur ve kötü olan şeyler, ruhlar iyi olan ruhlara yaklaşamazlar. Neden? Çünkü onları mıknatıs gibi kendisine iterler. Ancak ne zaman şey yapabilirler, kendisine doğru çekebilirler? İyiliğe doğru yöneldiği takdirde, iyi olmak istediği zaman ancak bunu yapabilirler tarzında bize bunu da söylemiş oluyor. Ve buradan hareket ederek biraz önce okuduğumuz ayeti kerimeyi de göz önünde bulundurarak Mevlana diyor ki onlar her iki cihanda da böyledirler. Yani sadece dünyada kötü kalmakla yetinmezler. Aynı zamanda ahirette de onlar kötülerin olduğu cehennem tarafında kalacaklardır diyor. Ve yine bize başka bir misal veriyor. Diyor ki bu iyi insanların, Evliyaullah diye isimlendirdiğimiz Allah'ın yolundan giden insanların kehribarları vardır. Senin saman çöpü gibi varlığını deri ederler. Yani kendisine çekerler diyor. Şimdi buradaki misal şu. Biz aslında çocukluğumuzda çokça yapardık bunu. İşte gerçi kehribardan olmazdı. Plastikten olurdu ama işte bir tarağımız olurdu. Artık onu yün bir elbisemiz varsa ona sürerdik ya da saçımıza sürerdik. Kağıda tuttuğumuz zaman kendisine çeker ya. Kehribar da böyledir. Saman çöpünü kendisine doğru çeker. İşte buradan da hareket ederek Mevlana Hazretleri diyor ki eğer senin iyiliğe doğru bir şeyin varsa, mecalin varsa ne yapar? Bu kehribarları iyilerin, bu kehribarları senin kendisine doğru çeker. Yok senden ümitli değillerse eğer, bu takdirde kehribarlarını saklarlar ve kendilerine onu sizi iyiliğe doğru çekmezler derler. Buradan aslında Osmanlı dönemindeki eğitim sisteminde hemen aklıma geldi. Ondan da bahsetmekte fayda var. Osmanlı döneminde çocukları ilkokula götürdükleri zaman, yani ilkokula dediğimiz okula ilk götürdüklerinde, Sübyan Mektebi'dir onlar da, götürdüklerinde bir yıl boyunca çocuğa edep dersi verirler. Yani nasıl oturacaksın, nasıl kalkacaksın, kendini nasıl temiz tutacaksın, üstünü başını nasıl temiz tutacaksın, büyüğe nasıl davranacaksın, küçüğe nasıl davranacaksın, tabiata nasıl davranacaksın, işte Allah'a karşı hangi görevleri yerine getireceksin, diğer insanlara karşı nasıl davranacaksın, bütün bunları öğretiyorlar ki edep dersidir bu. Burada çocuk eğer edebi öğrenebiliyor ve ona göre davranabiliyorsa bu defa ona ilim öğretmeye başlıyorlar. Yani okuma yazmaya başlayarak ilim tahsil ettirmeye başlıyorlar ve ona ilim veriyorlar. Burada eğer mesafe kat edemezse, yani edep konusunda mesafe kat edemezse, iyi bir insan olma yolunun istikametinde gitmediği anlaşılırsa bu defa ona ilim öğretmiyorlar. Çünkü diyorlar ki ilim dünyanın en kıymetli hazinesidir. Kötü adamın eline düşmemelidir diyorlar. Hakikaten baktığınız zaman dünyada iyi bir insan aslında atom bombası icat edemez. Benim kanaatime göre etmemelidir, edemez de. Çünkü bütün varlıkları öldürecek bir bomba icat etmek iyi bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Bu yüzden de Müslümanlar böyle bir bomba tarihleri boyunca icat etmemişlerdir. Çünkü onlar evet silah üretmişlerdir ama silah üretirken de kadınları, çocukları, tabiatı ve ihtiyarı, sivil olanları öldürmeyecek şeyler icat etmişlerdir. Ama kötü insanlara bakıyorsunuz bütün tabiatı yok edebilecek bombalar icat edebiliyorlar. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bize var olan görüşlerden hareket ederek de Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatacak şeyler söylüyor. Ve hakikaten sende eğer iyiliğe doğru bir mecen varsa, iyiliğe doğru gitme ihtimali varsa bu takdirde seni kendisine doğru çekiyor. İyiliğe doğru gitme ihtimali yoksa ve sen artık Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle söyleyecek olursak İyiliğe engel olacak şeye, noktaya gelmiş ve kafirliğe başlamışsan bu takdirde seni davet edecek bir şey yapmıyor. Ben gençlik yıllarımda şöyle bir şey dedim her zaman. Kur'an-ı Kerim diyor ki kalk ve uyar diyor. Kalk uyarmamı peygambere emrediyor. Sonra da Bakara suresinde diyor ki kafirlere gelince onları uyarsan da bir, uyarmasan da bir. E peki yani kalkıp uyar diyorsun, arkasından da onları uyarsan da bir, uyarmasan da bir. Ne yapacağız? Bir şey var gibi gözüküyor. Tenakuz var gibi gözüküyor ama işin aslı şu. Kafirleri uyarmasan, kafir ne diyor Kur'an-ı Kerim ve İslam? Artık iyi olma ihtimali kalmamış, tam da aksine kötülük için çalışan ve iyiliği engelleyen adama kafir diyor. Yoksa inanmayan adama kafir demiyor. İnanmayan adamın işte gayrimüslim diyor onlara. Ama iyiliği engellemek için artık iyice şer olmuş, şeytanlaşmış ve iyiliği engellemek için elinden gelen bütün gayreti gösteren insanlara kafir diyor. Onlar artık uyarsan da uyarmasan da birdir. Onları işte Mevlana'nın dediği gibi onlardan kehribarları ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Onları çekmeye çalışmıyorlar. Zaten bunun için çalışsam bile gelmiyorlar onlar. O yüzden de netice itibariyle son şunu da söyleyelim. Mevlana Hazretleri diyor ki Allah Ahmet'e halkı irşad ederken kul ya ibadi diye çağır dedi. Ey kullarım dedi diyor. Ve burada Allah bütün insanlara ey kullarım diyor. Bütün insanları sahipleniyor. Ve Hazreti Peygamber'in şu sözüyle bitirelim, süremiz doldu. Hazreti Peygamber diyor ki dünyayı ve içindekileri bana verseler bu ayette değişmem diyor. Çünkü bu ayet bütün insanların Allah'ın kulu olduğunu gösteren bir ayet-i kerime.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.